You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Article 1. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. Article 2.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ilk maddesi, bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyetiyle hareket etmelidirler, diyor. İkinci maddesi ise, herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi ve diğer herhangi bir şart olmaksızın, servet, doğuş veya herhangi bir diğer fark gözetilmeksizin, İş bu beyannamede ilan olunan tüm haklardan ve bütün özgürlüklerden istifade edebilir, deniyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948'de Paris'te kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, kim oldukları veya nerede yaşadıklarına bakılmaksızın herkesin aynı haklara sahip olduğunu ortaya koyan uluslararası bir belge. Bugün İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 70. yılı dünya çapında organizasyonlarla kutlanıyor. Peki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hazırlanan beyanname günümüzün şartlarında ihtiyaçlara karşılık verebiliyor mu?
In favor of adoption, 48. Against adoption, none.
Bundan 70 yıl önce bugün Birleşmiş Milletler'in Paris'teki toplantısında kürsüden İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin hiç red oyu almadan 48 kabul oyuyla kabul edildiği müjdeleniyordu. Beyannamenin kabulü sırasında Avustralya kilit bir rol oynamıştı. Beyannamenin yazımına 8 ülke katılmıştı. O sırada Avustralyalı Dr. Abbott, Birleşmiş Milletler Topluluğu'nun genel başkanlığı görevini yürütüyordu.
Millions of people, men and women and children. All over the world, many miles from Paris and New York.
Paris ve New York'tan çok çok uzakta, dünyanın dört bir yanından kadın, erkek ve çocuklar, milyonlarca insan bu beyannameden yardım, rehberlik ve ilham alacak, diyordu Dr. Abbott konuşmasında. Peki insan hakları evrensel beyannamesi hangi ihtiyaç üzerine doğmuştu? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sınırlarını korumak için uluslararası standartlara ihtiyaç duyan tüm ülkelerin beyannamenin altında imzası olduğunu söylersek belki bu soruya yanıt vermiş oluruz. Monash Üniversitesi Hukuk Bölümü İnsan Hakları Merkezi'nden Profesör Paula Gerber bildirgeye neden ihtiyaç duyulduğunu şöyle anlatıyor.
Every sporting code, soccer, netball, cricket, they all have rules that they live by, that they play by.
Profesör, netboldan krikete, futboldan masa tenisine her sporun kuralı vardır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi de toplum için, uluslararası toplum için hepimizin uyması gereken bir kurallar kitabıdır, diye anlatıyor.
Article 3. Everyone has the right to life, liberty, and security of person. Article 4. No one shall be held in slavery or servitude.
Madde 3. Yaşamak, özgürlük ve güvenlik her ferdin hakkıdır. Madde 4. Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz. Kölelik ve köle ticareti her türlü şekliyle yasaktır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, yaşam hakkı, özgürlük hakkı, ifade özgürlüğü gibi yurttaşlık ve politik haklar içeriyor. Ayrıca refah, iskan ve sağlık gibi ekonomik, sosyal ve kültürel hakları da kapsıyor. İşin ilginç yanı, ülkelerin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine uymaları yasal bir zorunluluk değil. Yani bir yaptırım söz konusu değil. Ancak Profesör Gerber, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin insanların haklarının korunmasına yardımcı olan müzakerelerin perde arkasına ve eylemlerine katkıda bulunduğunu söylüyor.
International law is not like domestic law. There's not a police force that you can go to enforce the law and arrest people who break the law.
Uluslararası yasalar ülkelerin kendi kanunları gibi değildir. Yani uyulmadığı takdirde bir polis kuvvetinin kanunları çiğneyenleri tutuklaması, zorlaması söz konusu değildir. Uluslararası insan hakları hukuku, ulusların işbirliği ve rızasını gerektirmektedir. Ve bu belge zaman aşımına da uğramamıştır. Uluslararası toplum hala beyannameyi kabul ediyor ve saygı duyuyor. Ülkeler bu beyannameye uymaya gönüllüdürler. Ancak iyileştirme yapılması gereken yönleri de yok değil şeklinde konuşuyor profesör. Geliştirilebilecek maddelerden birinin de 14. madde olduğuna işaret ediyor.
Article 14 says everyone has the right to seek asylum in another country if they're being persecuted.
14. madde herkesin zulüm görmeleri halinde başka bir ülkede sığınma talebinde bulunma hakkına sahip olduğunu söyler diyor profesör. Ancak bunun Avustralya hükümetinin sığınmacı ve mültecilerle başa çıkma konusundaki tutumunu açıkladığını düşünmüyorum diye devam ediyor. Sığınmacıları yasa dışı diyerek öcü gibi gösteriyorlar. Ama zulüm görüyorlarsa sığınma hakları da var şeklinde konuşuyor. Aynı şekilde düşünenlerden biri de Avustralya'nın ilk insanları Ulusal Kongresi eş başkanı Jackie Huggins. Huggins, insan hakları beyannamesinin kabul edilmesinden 70 yıl sonra aslında hala evrensel olmadığını söylüyor.
In terms of our country, we still have a very long way to go.
Huggins, kendi ülkemize baktığımızda hala almamız gereken uzun bir yol var. Yerli halkları hala duyulmuyor ve onlara kulak verilmiyor diye ifade ediyor düşüncelerini. Profesör Paula Gerber, Avustralya'nın ayrıca 26. madde konusunda da eksik olduğunu belirtiyor.
Article 26. Everyone has the right to education. Education shall be free. At least in the elementary and fundamental stages.
Madde 26. Her şahsın öğrenim hakkı vardır. Öğrenim hiç olmazsa ilk ve temel safhalarında parasızdır. İlk öğretim mecburidir. Ayrıca öğretim insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan haklarıyla ana hürriyetlerine saygının kuvvetlenmesini hedef almalıdır deniyor. Yani 26. madde eğitimin insan haklarını ve temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmesini öngörüyor. Ancak Profesör Gerber, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin hala müfredatın bir parçası olmadığını hatırlatıyor. Profesör Gerber, Avustralya'da her çocuğa öğrenmesi ve yaşamını adapte edebilmesi için İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin bir kopyasının verilmesini öneriyor.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.